Ayrım Otuz, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, Sayfa 361. 22. Bölüm. 23 Kasım akşam, İsveç saati. Lisbeth mutfak masasından kalktı. August'u daha fazla rahatsız etmek istemiyordu. Çocuğun omzunda yeterince yük vardı. Lisbeth'in fikri daha baştan aptalcaydı. Zavallı savantlardan herkes çok fazla şey bekliyordu. August'un yaptığı zaten hayranlık vericiydi. Lisbeth tekrar taraçaya çıktı. Kurşun yarasından dolayı dikkatli hareket ediyordu. Hala sızlıyordu. Arkasından bir ses duydu. Kağıda sürtünen kalem sesi. Tekrar içeri girdi. Mutfak masasının başına gitti ve gülümsedi. August bir şeyler yazmıştı. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 19. Lisbeth bir sandalyeye oturdu. Çocuğa bakmaksızın tamam, etkilendim. Şimdi biraz daha zorunu yapalım. Şunu dedi. 182 069 27. August masanın üzerine eğildi. Çocuğun önüne hemen 8 basamaklı bir sayı atmanın iğrenç bir şey olduğunu düşündü Lisbeth. Ama bir şanstan bahsedebilmek için daha büyüklerini yapmalıydılar. August'un tekrar tedirgin bir şekilde sallanmaya başlamasına şaşırmadı Lisbeth. Birkaç saniye sonra durup masanın üzerine eğilen August, önündeki kağıda şunları yazdı. 9419 çarpı 1933. Güzel, peki şuna ne dersin? 97-123-0541. 983 çarpı 991 çarpı 997 yazdı August. Güzel dedi Lisbeth ve devam etti, devam etti. Alona ile Ed, Fort Meade'in camdan siyah bir küpe benzeyen ana binasının önündeki araba kaynayan park alanının büyük radara yakın tarafında duruyorlardı. Elindeki araba anahtarını tedirgin bir şekilde evirip çevirip duran Ed, elektrikli tellerin uzağına, ormana bakıyordu. Havaalanına gidecekti, daha şimdiden geç kaldım diyordu. Ama Alona onu bırakmak istemiyordu. Elini omzuna koydu, başını salladı.
Çok manyak bir şey bu.
Kulağa çok tuhaf geliyor ama doğru dedi Ed.
Yani Spiders grubunun içinde ele geçirdiğimiz bütün o şifre isimler, Thanos, Enchantress, Zemo, Alkema, Cyclone ve diğerleri.
Çizgi romanın çıkışında Wasp'ın düşmanları.
Delilik bu.
Bir psikolog kesinlikle ilginç bir şeyler çıkarır bundan.
Kökü derinlerde bir takıntıya benziyor.
Hiç kuşkusuz nefret duygusu hissediyorum dedi Ed.
Kendine dikkat edersin herhalde.
Eski bir çete üyesi olduğumu unutma.
Bu milattan önceydi Ed, yığınla kilo önce.
Önemli olan kilo değil. Hani şimdi ne diyorlar? Birini getto'dan alabilirsin.
Ama getto'yu birinden alamazsın diye tamamladı Alona.
Yani insan köklerinden kopamaz. Ayrıca Stockholm'de Fıra'dan yardım alacağım. Onlar da bu hacker'ın işini bitirmek istiyorlar.
Ya Johnny Ingram'ın bundan haberi olursa?
İyi olmaz tabii. Ama anlamışsındır, ortamı biraz hazırladım. Hatta biraz O'Connor'la da konuştum.
Anlamıştım. Peki benim yapacağım bir şey var mı?
Yep. Shoot. Dipnot. Söyle bakalım İngilizce. Johnny Ingram'ın çetesinin İsveç polisinin araştırmaları üzerinde tam bir denetimi var gibi.
Yani bir şekilde polisi mi dinliyorlar diyorsun?
Ya da bir yerde kaynakları var. Büyük ihtimalle Sapo'nun içinde kariyer peşinde koşan biri. Eğer en becerikli iki hacker'ımı sana bağlarsam bu işi biraz deşer misin?
Biraz riskli.
Tamam, unut gitsin.
Yok canım, hoşuma gider bu.
Sağ ol Alona. Sana daha fazla bilgi iletirim.
İyi yolculuklar dedi Alona.
Ed gülümsedi ve arabasına binip uzaklaştı. Mikael olayı aktarırken işe nasıl uyandığını açıklamakta zorlanacaktı. Ama herhalde Rebecca Svensson'un yüzündendi. Yabancı ama aynı zamanda tanıdık bir şeyler vardı kadının yüzünde. Yüz hatlarının kesin uyumu kendi karşıtını hatırlatmış, haberin hazırlık aşamasında yaptığı araştırmalar sırasında kapıldığı sezgi ve şüphelerle birleşerek cevabı vermişti Mikael'e. İlk başta kesin emin olamadığı doğruydu ama bu işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamıştı. Kavşakta gördüğü kahverengi çantalı, haritalı, şimdi yavaş adımlarla giden adam, hiç kuşkusuz Salcio Bağdın'daki evin güvenlik kamerasında izlediği adamdı.
Bunun boş bir tesadüf olduğu söylenilemezdi. Bu nedenle birkaç saniye hiç hareket etmeden düşündü. Kendisini Rebecca Swenson diye tanıtan kadına döndü. Kendinden emin bir ifadeyle "Arkadaşınız gidiyor," dedi. "Arkadaşım," dedi kadın gerçek bir şaşkınlıkla, "ne demek istiyorsunuz?" "Şu ilerideki adam," diye Tavas Gatan'da sallanarak uzaklaşan adamı işaret etti. "Şaka mı yapıyorsunuz? Stockholm'de hiç tanıdığım yok."
"Benden ne istiyorsunuz?"
"Yalnızca seni tanımak, Mikael," dedi kadın, bluzundan bir düğme çözermiş gibi yaptı.
"Bırak şimdi bu ayakları," dedi Mikael sert bir sesle. Tam neler düşündüğünü söyleyecekken yaralı ve şefkat dolu bakışlarıyla karşılaştı kadının. İpin ucunu kaçırır gibiydi. Yanılıyor olabileceğini düşündü bir an.
"Kızdın mı bana?" dedi kadın yaralı bir ifadeyle.
"Hayır, ama..."
"Ama ne?"
"Sana güvenmiyorum," dedi istediğinden daha sert bir sesle. Kadın hüzünle gülümsedi.
"Sanırım bugün kendinde değilsin, değil mi Mikael? Belki başka bir gün buluşsak daha iyi olacak."
Mikael'in engellemesine fırsat vermeden hızla yanağından öptü. Şuh bir ifadeyle parmaklarını sallayarak elveda dedi. Sanki dünya umurunda değilmiş gibi abartılı bir kendine güvenle yokuş yukarı yürümeye başladı. Topuklu ayakkabısının seslerini dinleyen Mikael, acaba onu durdursam mı diye düşündü bir ara. Biraz sorgulardı. Ama bunun onu somut bir şeye götüreceğinden emin değildi. Durdurmak yerine izlemeye karar verdi. Yaptığının çılgınlık olduğunu biliyordu ama başka bir çözüm bulamadı. Kadının köşede kaybolmasını bekledikten sonra peşine düştü. Hızlı adımlarla kavşağa yürüdü. Çok fazla uzaklaşmadığından emindi. Ama oraya vardığında kadından eser yoktu. Ne kadından ne de adamdan. Sanki yer yarılmış içine girmişlerdi. İleride park etmeye çalışan siyah bir BMW ve karşı kaldırımdan ona doğru gelen keçi sakallı, eski tür Afgan kürkü giymiş bir adamın dışında sokak bomboştu. Nereye gitmişlerdi? Ne ara sokak ne de gözlerden uzak bir ara vardı. Bir binaya mı girmişlerdi? Torkel Knutson Gatan'a doğru yürüdü. Sağı solu kontrol etti, kimseyi göremedi. Eski adıyla Samir'in tenceresi, yeni adıyla Tabbuli denilen kendilerinin de müdavimi oldukları Lübnan lokantasının önünden geçti. Oraya girmiş olabilir miydi? Mikael görmeden nasıl yetişecekti ki? Hemen arkasından gitmişti. Hangi cehenneme kaybolmuştu bu kadın? Belki adamla birlikte bir yerde durmuş kendisini izliyorlardı. Onları göreceği hissiyle iki defa hızla dönüp arkasına baktı. Bir seferinde de bir dürbünlü tüfeğin hedefinde olduğu hissine kapılarak ürperdi. Kadın da adam da yoktu. Aramaktan vazgeçip eve dönerken büyük bir tehlike atlattığını düşündü. Bu düşüncesinde ne kadar haklı olduğunu bilemiyordu. Kalbi deli gibi çarpıyordu, boğazı kurumuştu. Öyle kolay korkan biri değildi ama şimdi boş boş sokakta yürürken feci bir korkuya kapılmıştı. Nedenini bilemiyordu. Yalnızca kiminle konuşması gerektiğine karar vermişti. Lisbeth'in eski vasisi Holger Palmgren'le. Ama önce vatandaşlık görevini yerine getirecekti. Eğer gördüğü adam Franz Balder'in güvenlik kameralarında gördüğü adamsa polisin bunu bilmesi gerekirdi. Jan Bublanski'yi aradı. Komiseri ikna etmesi kolay olmadı. Aslında kendi kendini de kolay ikna edememişti. Her ne kadar son zamanlarda gerçekler yokuşunda biraz patinaj yapsa da belli ki Bublanski'nin nezdinde geçmiş günlerden kalma bir güvenilirliği vardı. Bublanski bir ekip göndereceğini söyledi.
''Neden senin etrafında dolaşsın ki?''
''Bilemiyorum ama etrafı yoklamakta fayda var.'' diyorum.
''Öyle.''
O zaman size başarılar.
Şu August Balder'in hala bulunamamış olması çok rahatsız edici bir durum, dedi Bublanski. Sesinde kınayıcı bir ton vardı.
Bilginin sizden sızması da çok rahatsız edici bir durum, dedi Mikael.
Bizdeki çatlağı bulduk.
Öyle mi? Harika.
Korkarım o kadar harika değil. Başka çatlaklar da olabilir. Ve en sondaki hariç hepsi de masum olabilir.
İyi o zaman. Siz de onu bulun.
Elimizden geleni yapıyoruz ama bir takım şüphelere...
Ne?
Neyse boş ver.
Peki, anlatman gerekmiyor.
Hasta bir dünyada yaşıyoruz Mikael.
Öyle mi?
Evet, en sağlıklılarımızın paranoyaklar olduğu bir dünyada.
Bak, bu konuda haklı olabilirsin. İyi akşamlar komiser.
İyi akşamlar Mikael. Yalnızca yeni bir aptallık yapma.
çalışacağım dedi.
Michael Ringwagen'dan geçip metroya bindi. Northborg'a giden trene bindi. Lilia Holmen'de indi. Holger Palmgren birkaç yıl önce buraya engelliler için tasarlanmış iki odalı bir daireye taşınmıştı. Telefonda Mikael'in sesini duyunca endişelenmiş, bu durumu sezen Mikael, Lisbeth'in iyi olduğunu söyleyerek rahatlatmıştı. Bu konuda yalancı çıkmamayı umuyordu. Mikael'i memnuniyetle karşıladı Palmgren. Holger Palmgren emekli avukattı. Lisbeth'in vasiliğine o daha 13 yaşındayken Uppsala St. Stephans Psikiyatri Kliniğine kapatıldığına üstlenip uzun yıllar sürdürmüştü. Yaşlı acılı bir adamdı. 2-3 defa beyin kanaması geçirmişti. Bir süredir ancak yürüteçle yürüyebiliyordu. Hatta bazen onunla bile yürüyemiyordu. Yüzünün sol tarafı hareket etmiyordu. Sol kolu da hareketsizdi ama zihni açıktı. Geçmiş söz konusu olduğunda belleği eşsizdi. Özellikle de Lisbeth Salander söz konusu olduğunda. Hiç kimse Lisbeth'i onun kadar tanıyamazdı. Holger Palmgren bütün o psikiyatr ve psikologların üstesinden gelemediği ya da gelmek istemediği bir şeyi başarmıştı. Berbat bir çocukluk geçiren Lisbeth büyüklere ve resmi kurum temsilcilerine karşı güvenini kaybetmişti. Böylesi bir durumda resme dahil olan Holger Palmgren kızın güvenini kazanıp onu konuşturabilmişti. Mikael'e göre bir mucizeydi bu. Lisbeth bütün terapistlerin kara basanıydı ama çocukluğunun en acılı olaylarını anlatmıştı Holger'e. Mikael'in onu arama nedeni buydu. Lilje Holmstorge 96 numaralı binanın giriş kapısının kodunu tuşladı. Asansörle 5. kata çıkıp Holger'in kapı zilini çaldı.
''Eski dostum'' dedi Holger kapıyı açtığında, ''seni görmek ne hoş ama biraz solgunsun.''
''İyi uyuyamadım.''
Eğer üzerine ateş edilmişse öyle olur tabii. Gazeteleri okudum, korkunç bir şey.
Öyle.
Peki başka şeyler oldu mu?
Anlatacağım dedi Mikael. Balkonun yanındaki sarı kumaş kaplı koltuğa oturdu. Holger'in yanı başındaki tekerlekli sandalyeye binbir zahmetle oturmasını bekledi. Sonra genel hatlarıyla olayları anlatmaya başladı. Belmans Gatan'da hissettiklerini ya da sezdiklerini anlatırken hemen sözünü kesti Holger.
Ne diyorsun?
Sanırım Camilla'ydı.
Holger felaket şaşırmıştı. Şu bildiğimiz Camilla.
Evet.
Vay be dedi Holger. Peki sonra ne oldu?
Kayboldu. Sonra da düşünmekten beynim kaynadı.
Anlıyorum. Camilla'yı toprak yuttu sanıyordum ben.
Ben iki tane olduklarını unutmuştum bile.
Birbirinden nefret eden ikizler.
''Bunu biliyordum tabii'' dedi Mikael ama üzerine ciddi bir şekilde düşünmeye başlamam için tekrar hatırlatılması gerekiyormuş. Dediğim gibi Lisbeth'in bu öyküde işi ne diye epey kafa patlatmıştım. Süper bir hacker, basit bir bilgisayar hacklenmesiyle niçin bu kadar ilgilensin diye.
''Sanırım şimdi anlamak için benden yardım istiyorsun.''
''Öyle diyelim.''
''Tamam'' dedi Holger. ''Ana hikayeyi biliyorsun değil mi? Anne Agnete Salander.'' Zinken'deki Konsum mağazasında kasiyerdi. Lunda Gatan'da iki kızıyla yalnız başına oturuyor, zar zor geçiniyorlardı. Agneta çok gençti, okumak için imkan bulamamıştı. Ama sevgi dolu, dikkatli bir kadındı. Çocuklarına iyi bir gelecek kazandırmayı çok istiyordu. Yalnız,
arada bir baba ziyarete geliyordu.
Evet, bazen baba geliyordu, Alexander Zalachenko. Her ziyaret aynı şekilde sonuçlanıyordu. Adam çocukların kaldığı odanın hemen yanındaki odada Agneta'ya tecavüz ediyor ve onu dövüyordu. Lisbeth bir gün annesini yerde bilincini kaybetmiş bir vaziyette yatarken buluyor.
İlk intikamını o zaman alıyor.
Yok, ikincisi. İlkinde Zalachenko'nun omzuna bıçak saplamıştı. Ama bu defa süt kutusuna doldurduğu benzini adamın üzerine döküp ateşliyor.
Evet, Zalachenko çıra gibi yanıyor. Bir bacağını kesmek zorunda kalıyorlar. Lisbeth'i çocuk psikiyatrisi kliniğine kapatıyorlar.
Anneyi de Appel Weekend bakım evine.
Evet, Lisbeth'in en çok acı duyduğu şey de buydu. Daha 29 yaşındaydı annesi. Bir daha asla kendine gelemedi kadın. Beyni ağır hasar görmüştü. 14 yıl derin acılar çekerek yaşadı. Etrafıyla iletişim kuramıyordu. Mümkün olduğu kadar çok ziyaretine giden Lisbeth, annesinin bir gün iyileşeceğini umdu hep. Konuşacaklar, birbirlerinin yaralarını saracaklardı. Ama olmadı. Lisbeth'in büyük acılarından biri bu. Annesinin yavaş yavaş solduğu ve öldüğünü gördü.
Biliyorum, felaket bir şeydi. Bilmediğim ise Camilla'nın bu hikayedeki yeri.
Bu çok karmaşık bir şey. Aslında bir yerde bu kızın bağışlanabileceğini düşünüyorum. O da çocuktu. Farkına varmadan oyunun parçası oldu.
Nasıl?
Kız kardeşler savaşta değişik tarafları seçtiler diyebilirim. Çift yumurta ikiziydiler ama birbirlerine hiç benzemiyorlardı. Ne görüntü olarak ne de karakter olarak. Lisbeth önce doğmuş, Camilla 20 dakika sonra. Daha küçücükken gözlere ziyafet bir kızmış. Lisbeth öfkeli bir yaratıkken Camilla'ya bakanlar ah ne tatlı bir çocuk diyorlarmış. Zalachenko'nun bu kıza daha çok tolerans göstermesi de tesadüf değil. Tolerans diyorum çünkü ilk yıllarda başka bir şey düşünülemez bile. Agneta adamın gözünde yalnızca bir orospu, çocuklar da orospunun kızlarıydılar. Yalnızca yoluna çıkan böcekler. Ama yine de...
Evet,
Zalachenko bile kızlardan birinin aşırı derecede güzel olduğunu fark ediyor. Lisbeth arada bir ailesinde genetik bir yanlışlık olduğunu söylerdi. Bu söylediği tıbbi açıdan şüpheli olsa bile Zala'nın geride bıraktığı çocuklara bakınca kıza hak vermiyor değilim. Lisbeth'in üvey kardeşi Ronald'la karşılaşmıştın değil mi? Sarışın, dev gibi bir şeydi. Konjenital analjeziden muzdarip olduğundan acı duymuyordu. Bu nedenle ideal bir katildi. Sonra şu Camilla, onun genetik bozukluğu, eşsiz güzelliği, yaşı büyüdükçe de felaket güzelleşti. Felaket diyorum çünkü bu kızın tam bir kaza olduğuna eminim. Belki ikizi hep ekşi ve öfkeli bir suratla gezdiğinden Camilla'nın güzelliği daha bir görünür oldu. Lisbeth'i görenler yüzlerini buruştururken Camilla'yı gören yüzler ışıyor, güzelliği karşısında kafayı yiyorlardı. Bunun onu nasıl etkileyebileceğini düşünüyor musun?
Çok zor olmalı.
Lisbeth'i kastetmedim, onun birini kıskandığını görmedim. Eğer iş güzellikle kalsa sanırım kız kardeşiyle övünürdü bile. Benim kastettiğim Camilla, empati yeteneği gelişmemiş bir kızın sürekli ne kadar harika, ne kadar tanrısal olduğunu duyarak büyümesi ne demek biliyor musun?
Burnu hep havada olacaktır.
İktidar duygusu edindi. Gülümsediği zaman insanlar eriyor, gülümsemediği zaman kendilerini dışlanmış hissediyorlardı. Bir gülümsemesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Camilla bundan faydalanmayı çok erken yaşlarda öğrenmişti. İnsanları yönetmekte ve manipüle etmekte ustalaştı. Anlam dolu vahşi hayvan gözleri vardı.
Hala öyle.
Camilla'nın aynanın karşısına geçip saatlerce bakışlarını eğittiğini anlattı Lisbeth. Gözlerini etkili bir silah gibi kullanmayı öğrenmişti. Karşısındakini büyüleyebilir, dondurabilirdi. Çocuklara ve yetişkinlere bir gün kendilerini seçkin ve özel hissettirirken başka bir gün onları aşağılayıp uzaklaştırabilirdi. Kötücül bir yetenekli sahip oldu. Kısa bir zamanda okulun en popüler kızı olmuştu. Herkes onunla arkadaş olmak istiyor, o da bu durumdan düşünülebilecek her şekilde faydalanıyordu. Sınıf arkadaşları her gün ona küçük hediyeler veriyorlardı. Misketler, şekerlemeler, paralar, inciler, broşlar. Bunu yapmayanlardan veya onun arzu ettiği gibi davranmayanlardan basit bir merhabayı, bir bakışı esirgiyordu. Bir zamanlar onun projektörlerinin altında olanları mahvediyordu bu. Ona yaranabilmek için her şeyi yapıyorlardı. Onun için yerlerde sürünüyorlardı. Tabii bir kişi hariç.
Kız kardeşi.
Evet, bu nedenle Camilla sınıf arkadaşlarını Lisbeth'e karşı kışkırtıyordu. Kıza karşı korkunç bir ayrımcılık uygulanıyor, itilip kakılıyordu. Bir gün başını klozete soktular. Kıza ucube, UFO ve daha bir sürü aşağılayıcı lakaplar taktılar. Kimle dans ettiklerini öğrenene kadar bu böyle sürüp gitti. Biliyorsun bu da başka bir hikaye.
Lisbeth öyle öteki yanağını çevirecek biri değil.
Değil. Asıl anlatmak istediğim Camilla'nın çevresi üzerinde hakimiyet kurup manipüle etmeyi nasıl öğrendiği. Herkesi yönetmeyi öğrendi. Çok önemli iki kişi hariç, Lisbeth ve babası. Buna çok öfkeleniyordu. Bu savaşçıları kazanmak için bir süre enerji sarf etti ve bir sürü de strateji geliştirdi. Lisbeth'i kendi yanına çekmesi imkansızdı. Sanırım bununla pek ilgilenmedi de. Onun gözünde Lisbeth yalnızca tuhaf, ekşi suratlı, inatçı bir kızdı. Ama baba felaket derecede kötüydü. Kötü de ne demek, kötülüğün kendisiydi ama aynı zamanda ailenin güç merkeziydi. Eve çok az uğrasa da her şey ondan sorulurdu. O olmayan babaydı. Normal bir durumda bile bir çocuk için çok gizemli bir şeydi. Onların durumunda bundan daha fazlasıydı. Nasıl yani? Sanırım Camilla ile Zalachenko talihsiz bir kombinasyondu. Camilla sanırım ne olduğunu bile anlamadan tek bir şeye ilgi duyuyordu. İktidara. Ve babası hakkında ne dersek diyelim iktidar sahibi biriydi. Buna çok insan şahit olmuştu. En çok da Sapo'nun içerisindeki zavallılar. Ne kadar kararlı olurlarsa olsunlar ona karşı içlerinden geleni söyleyemiyor, kural koyamıyorlardı. Karşı karşıya geldiklerinde ürkmüş koyunlara dönüyorlardı. Korkunç bir görkemi vardı Zalachenko'nun. Ona ulaşmak, nüfuz etmek imkansızdı. Defalarca sosyal makamlara şikayet edilmişti. Ama Sapo ona hep arka çıkmıştı. Bu yüzden adaleti kendi elleriyle uygulamaya karar verdi Lisbeth. Ama Camilla için durum başkaydı. O babası gibi olmak istiyordu. Sanırım öyle. İdoli babasıydı. Tıpkı onun gibi dokunulmaz, güçlü olmak istiyordu. En çok da babası tarafından keşfedilmek, onun gözünde değer kazanmak istiyordu.
Babasının annesine ne kadar zalim davrandığından haberi vardır herhalde.
Olmaz mı? Ama yine de babasından yana taraf olmuştu. Yani iktidardan yana. Daha küçük bir çocukken defalarca zayıf insanlardan nefret ettiğini söylemiş.
Yani annesinden nefret ediyordu diyorsun.
Hatta daha da kötüsü diyorum. Bir seferinde hiç aklından çıkmayacak bir şey anlatmıştı Lisbeth.
Ne?
Bunu daha önce hiç kimseye anlatmadım.
Zamanı gelmedi mi?
Belki ama önce sert bir şey almalıyım. İyi bir konya ne dersin?
Hiç fena olmaz ama sen otur. Ben gidip bardakla şişeyi getireyim dedi Mikael. Mutfak kapısının yanında duran mahun ağacından bar dolabını açtı. Şişelerin arasında aranırken telefonu çaldı. Andrei Zander'di. En azından ekranda onun adı yazıyordu ama açtığında cevap alamadı. Büyük ihtimal tuşlara yanlışlıkla basılmıştı. Düşünceli bir ifadeyle iki bardağı Remy Martin doldurdu. Tekrar Holger Palmgren'in yanına oturdu.
Dinliyorum dedi.
Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama güneşli bir yaz günüymüş. Camilla ile Lisbeth odalarına kapatılmışlar.
30. ayrımın sonu. Sayfa 373.